Ayrım 13, Mum Hala 1, Aziz Nesin, sayfa 143. Tarihsiz. Piyes. Bu piyesin konusunu Helsinki'de Barış Kongresi'nden ve Bakü'deki Asya-Afrika Yazarlar Kongresi'ndeki ziyafetten alıyorum. Her iki kongrenin de ağırlığı Vietnam'dı. Delegeler gülüp eğleniyor, yiyip içiyor, sevişiyorlar, konuşma sırası gelince Vietnam diye bar bar bağırıyorlardı. Oysa o sırada Vietnam'da her an insanlar ölmekteydi. Bu davranışlarda büyük bir özdensizlik gözledim. Düdükçülerle fırçacılar gibi bir oyun olacak. Bakü'de, Kirov heykelinin olduğu yerdeki restoranda 29 Ağustos pazartesi gecesi ziyafet banket verildi. Dans edenler, yarı çıplak rakkaseler, düolar, şarkılar, piyano, enayice nutuk atıp kadeh kaldıranlar, sanki Vietnam'da zafer kazanılmış gibi şaşırdım kaldım, çok canım sıkıldı. Kalktım yürüdüm. Tarihsiz. Ya ilk Tarzan filmi ya ilk Tarzan filmlerinden biriydi. Ormanda yabani hayvanlarla büyümüş çocuk. İlk şehre getirilişinde piyanonun tuşuna dokunuşu. Dar Dünya, İlhan Selçuk'un yazısı üzerine. Kurbağa fıkrası. O senin deniz dediğin yer buradan da büyük mü dersin? 30 Kasım 1966. Biz yazarlar genellikle bir zamanlar etkisinde kaldığımız büyük yazarları sonradan değersiz bulduğumuzu söyleyerek onlara olan minnet borcumuzu çok beşeri bir alçaklıkla ortaya koymaktayız. Hangi ünlü yazarı küçümsüyorsak onun etkisinde kişiliğimizin ezilmiş olması olasılığını hesaplamak gerekir. Bu yolda yatsımak bir borç yükünden, aşağılık duygusundan kurtulmak oluyor. Tarihsiz. Ayrıntılı anlatımın önemi. Bir cümle içinde şöyle bir anlatım var diyelim. Kadın geldi, soyundu, çırılçıplak oldu. Bu anlatım etkileyici değildir. Oysa bir cümle içinde ve çok kuru olarak anlatılan bu olayı uzun ve ince ayrıntılarıyla anlatalım, o zaman etkileyici ve coşkulandırıcı olabilir. Oysa ister ayrıntılı ister bir özet olarak anlatılsın, amaç kadının gelip soyunması ve çıplak kalmasıdır. Ama birinde etkilenmediğimiz halde ayrıntılı anlatımda etkilenmekteyiz. Başka bir örnek. Kıskançlıktan kuduran koca karısını boğdu. Bu olayı ayrıntılı anlatırsak etkisi de artar. Çünkü ayrıntı hayalimizi daha çok çalıştırır ve ayrıntılarla olayı hayalimizde canlandırır ve yaşatırız. Nitekim plajdaki mayolu kadın oturduğu yerde bacak bacak üstüne atmış kadının birazcık görünen baldırı kadar etkileyici, coşkulandırıcı değildir. Çünkü giyinik kadın ayrıntılarla saklanmış kadındır. Birazcık açılan etek erkeksi şehvet hayalini işletir. Oysa çırılçıplak kadın için hayali işletecek bir yan kalmamıştır artık. Ama çıplak kadın striptiz yaparsa, yani çıplaklığını giysilerle değil de devinimleriyle örterse, yine ayrıntılara bürünmüş olur ve seyircinin hayalini işletir. Kadın modacılarının yırtmaçlı etek yapmaları aslında o kadına bakanın hayalini şehvet duygusuyla işletmek içindir. Yukarıdaki kıskançlıktan kuduran koca karısını boğdu sözünü ayrıntılarla bunu genişletmek demek, nedenleri, gerekçeleri söylemek demek değildir. Yani neden, niçin kıskandığı, neden, niçin boğduğu. Salt boğmanın anlatılmasındaki ayrıntılar. Anlatımdaki ayrıntılar yalnız etkileyici olmakla kalmaz, hem de inandırıcılık sağlar. Heinrich Böll ve O Hiçbir Şey Demedi romanında şöyle diyor. Paydosta aylığımı almaya bankaya gittim. Gişenin önü kalabalıktı. Yarım saat bekledim, çekimi gişeye uzattım, veznedarın onu sarı bluzlu bir kıza verdiğini gördüm. Burada veznedarın çeki verdiği kızın sarı bluzlu olup olmamasının romanla hiçbir ilişkisi yoktur. Sarı bluzlu da olabilirdi, siyah ceketli de. Romancı kızın üstündeki bluzu anlatmayabilirdi. Niçin kızın bluzlu ve bluzunun da sarı olduğunu bu ayrıntıları söylüyor? Bunun nedeni etkileyici ve inandırıcı olmaktır. Romanı okuyalım. Kız fiş yığınları başına gitti, benim fişi çıkardı, çeki veznedara geri verdi, tamam dedi. Veznedarın temiz elleri merverim üzerinde banknotları saydı. Burada tamam sözcüğü, inandırıcılığı sağlamaktan başka işe yaramayan bir ayrıntıdır. Veznedarın ellerinin temiz olmasını ve banknotların mermerin üzerine sayılmasını söylemek de bir ayrıntıdır. Romanda birkaç satır sonra yine öyle, cam kapak gerisindeki kız ayağa kalktı, kapağı kaldırdı. Esmer zayıf bir kızdı. Pembe bir kazak giymiş, kazağın boyun kısmını yapma bir gülle tutturmuştu. Buradaki ayrıntılar da böyledir. Pembe bir kazak giymiş yerine yazar, yeşil bir ceket giymiş diyebilir ve bir şey değişmezdi. Sayfanın arkasına düşülmüş not. Ayakkabılardaki lira, kuruş diye fiyat koyarak ayrıntıyla inandırıcı olması, inandırıcılık için usta oyuncunun canlandırdığı karakteri ayrıntılarıyla vermesi, nazif. Yalan söyleyenlerin söyledikleri yalanlara inandırıcılık kazandırmak için çoğun başvurduğu bir yol da ayrıntıları da söylemektir. Örneğin şöyle. Hatta 28 Nisan öğleden sonra saat 3'ü 5 geçerken 381 lira 14,5 kuruş. Babası da şu, annesi annesinin babası eski karısı gibi. İşte romanlardaki ayrıntılar da okurlarda bu inandırıcılığı duyurmak için yazılır. Tabii bunun dozunun kaçırılmaması. Ama en doğrusu bu ayrıntıların romanın bütünüyle ilgili olmasıdır. Nitekim James Joyce bu ayrıntıları sembol olarak değerlendirerek romanın bütünü içinde anlam kazandırmıştır. Aynı ayrıntı yöntemini Kafka'da, Şato'da kullanmış. Ne var ki Kafka, bu romanında ayrıntıları yalnız insanın dışında, dış dünyada, doğada, dekorda, eşyalarda değil, bunlarla birlikte ama bunlardan daha çok insanın iç dünyasında, konuşmalarda, zihni belirtilerde, diyaloglarda kullanmış, aşırılıkla kullanarak okuru o karabasan fantastik ve yapaysal dünyasına sokmuş. 14 Aralık 1966. Önce bir takım eşyalara sahip olmak isteriz ve oluruz da. Sonra sahip olduğumuzu sandığımız o eşyalar bize sahip olur. Yani biz cansız eşyalarımızın bir canlı malı oluruz. Bu yüzden özgürlüğümüzü yitiririz. Örneğin ben böyleyim işte. Kitaplarımdan ayrılamam yüzünden hayatıma olumlu yön verebilecek bazı özgürlüklerimden yoksunum. Ama ne yapalım ki, çağımızın kaçınılmaz uygarlığı budur. İnsanın sahibi olmak için büyük çabalar göstererek elde ettiği eşyanın malı olması ve kendisini tutsaklığa sokması. Bu bir bakıma düzenliliğin tutsaklığıdır. 14 Aralık 1966. 13 Aralık 1966 Salı günü saat 14:30 vapurunda Özdemir Asaf'la birlikteydik. Lüks'te İstanbul'a geçtik. Dolmuş'ta Cağaloğlu'na giderken, Atatürk'ün neden kuvvetli olduğunu şimdi anlıyorum dedi. Çünkü yalnızdı. Onun için o kadar çok ve büyük işler yapabildi. Araba Kızılay grevcileri önünden geçiyordu. Birçok tek hücreli meseleler bizi öldürüyor, bitiriyor. Amip meseleler, mikrop bunlar. Bu yüzden global meselelerle uğraşamıyor, ilgilenemiyoruz. Öbürleri eski yazarlar böyle yapmamışlar. Hemen kaçmışlar. Bakmışlar ki tek hücrelilerin üstlerine gidiyorlar. Hemen oradan kaçmışlar, bırakmışlar, uzaklaşmışlar. Özdemir Asaf sanki o gün benim ağzımla aynen düşündüklerimi söylüyordu. 14 Aralık 1966. Ne kadar, ne kadar, ne kadar kötü hikayeler yazmışım. Bir de üstelik bunları kitaba almışım. Yeniden basılması için Fil Hamdi adlı kitabı okur ve bu hikayeleri düzeltirken eskiden yazdığım bazı hikayelerimin kötülüğü beni şaşırttı. Bu hikayeleri kitaptan çıkardım. Ben ne kadar geç gelişiyorum canım. 14 Aralık 1966. Güvercin Kakaları adlı hikaye bu haliyle bir rezalet. Ancak bir kötü haliyle hikaye örneği olabilir. Ben nasıl olmuş da bu hikayeyi yazıp önce Marco Paşa'da, sonra Akbaba'da yayımlamışım. Sonra da bundan resimli roman yapmışım. Daha sonra da bu hikayeyi kitaba almış ve o kitabı iki kez basmışım. Bununla birlikte bu kötü hikayede güzel bir öz var. Yeniden yazabilirim ama bu kez soyutlayarak yazmalıyım. Soyutlaşırsa güzel olabilir. Hem daha da uzar. İyi olacak sanıyorum. 7 Ocak 1967. Bir önceki güncel notunun sonuna eklenmiş. Güvercin Kakalarının bugün yeniden yazıp bitirdim. Adını da Tebelleş koydum. Nisan 1973. Aziz Nesin güncesinin bu sayfasını sonradan dönüp aşağıdaki eki yapmış. 12 Nisan 1973 Perşembe günü Çatalca'ya gittiğimde oradaki kadastro memuru boynuma sarıldı. Öptü özürler dileyerek. Hikayelerimi çok severmiş, en çok sevdiği, beğendiği de Güvercin Kakalarıymış. Kaç yıl önce okuduğu o hikayeyi anlata anlata bitiremiyordu. Hangi okurların hikayelerden hangisini beğeneceği hiç belli olmuyor. Böyle olaylar başıma çok geldi. Hiç beğenmediğim, yeni basımlarında kitaplarımdan çıkardığım hikayelerimi çok beğendiklerini söyleyen okurlarım oldu. Güvercin Kakalarını çok beğenen bu kadastro memuru, son biçimini verdiğim Tebelleş adlı o hikayeyi okusaydı sanırım beğenmeyecekti. Nitekim Yusuf Ziya Ortaç da Tebelleş'i hiç beğenmemişti. Buna karşılık Ionesco bu Tebelleş'i beğenmiş. Bu durumda yazar ne yapacak? Kimin beğenisini ölçü olarak alacak? Bence hiç kimsenin. Yalnız kendi beğenisini yazara ölçü olarak alınmalıdır. Okurun beğenisi yazarı yanıltır. Nitekim ben Güvercin Kakalarını yazarken sonradan karşılaştığım o hikayeyi beğenmiş okurumun beğenisini düşünmemiştim. 8 Ocak 1967 Pazar. P.S. Soyadı üzerine. Bütün aile babanın soyadından tedirgindir. Bu soyadının ağırlığı altında ezilmektedirler. Başarısızlıkların bütün uydurma gerekçesi babanın soyadıdır. Çok zaman soyadlarını gizlemeye çalışırlar. Kız soyadı yüzünden iyi koca bulamaz ya da bulamadığı sanısında. Oğlanın biri bu yüzden sınıfta kalmaktadır. Büyük oğlan da bu yüzden işe girememektedir. Kadın üniversiteye alınmaz, yazıları basılmaz dergilerde. Kısaca bu soyadı tembellikten, kabiliyetsizlikten ileri gelen başarısızlıkların bahanesi olmuştur. Oysa asıl sebep ailenin bağı olacak sevginin olmayışıdır. Baba çoktan hepsinin kendi soyadından kurtulmasına razıdır ama yapamaz bunu. Bu gizli dolaylı suçlamalar altında ezilir. Hayalinde toplar onları, konuşur. Gün gelip bu soyadıyla hakları olmadığı halde haklarıymış gibi övüneceklerdir. 13 Ocak 1967 Cuma, Şeker Bayramı'nın ikinci günü. Yaşlanmış, hastalanmış bir adam ki artık bitkindir, bir yabancıdan yardım ister. O yabancı ile konuşmalarından bu yaşlının bir zamanlar ünlü bir kişi olduğu, karısından, ailesinden ayrı yaşadığı anlaşılır. Ve onlara birçok olanaklar sağladığı, her şeyi verdiği ama şimdi çoktandır onlarla ilgisini kestiği anlaşılır. İhtiyar onların sözünü bile ettirmek istemez, iğrenir. Alkolik serseri dejenere olmayı isterdim ama onu da beceremedim. Niçin isterdiniz? Bilmem ki, belki de intikam almak için kendimi ezerek, yok ederek. Ama bu nasıl intikam ki benden başka kimse anlamayacak. Bütün hayatımda insanları utandırmaya çalıştım ama bir tek utananını da rastlamadım. Hep ve yalnız vazifeleri olan insanlara karşı hep vazifelerim var. Küçük, mikrobik meseleler benim büyüklüğümü yedi bitirdi. Demek küçük insanmışım. Sorumlarım, kendi kendime yüklendiğim sorumlarım beni bağladı. Yükümlendiğim görevler beni küçülttü, sonunda bitirdi. Niçin intihar etmedim, edemiyorum. İnsanlar böylesine yenildiğimi görmesinler istiyorum. Cins kediler gibi cesedimi göstermeyecek bir biçim bulsaydım intihar edecektim. Otomatik geliş numarasını anlatır. Karısı, oğlu, kızı başkalarıyla konuşur, utanırlar, adamın durumunu öğrenirler sanki bilmiyorlarmış gibi. Kadın gelir, adam, benden ayrılmamakla bana en büyük kötülüğü yaptın. Senin için ayrılık aptalca bir haysiyet meselesiydi. Kadın, ben sana her zaman ayrıl dedim. Adam, evet dedin ama neden ayrılmadım? Sanki sana bayılıyormuşum gibi. Ulan bokunda boncuk mu buldum ben senin? Sorumlularım, yükümlerim, ödevlerim, görevlerim yüzünden senden ayrılamadım. 14 Ocak 1967 Cumartesi, Şeker Bayramı'nın üçüncü günü. Kaan'ın sesi uzaktan türkülü, yakından ağlamaklı. Çağımız mimarisinde en büyük bozukluk, kent apartman ve otellerinde banyo ile helanın bir odada yan yana yapılmasıdır. Yerden tutumluluk olsun diye mi, yoksa yıkanmakla sıçmak birbirine yakın iş diye mi yaparlar bu saçmalığı? Ama bu saçmalığı ya mimarlar ya oralarda yaşayanlar anlayacaklar elbet. Hela ile banyoyu ayrı yerlerde yapacaklar. Banyo temizliğiyle hela pisliği nasıl yan yana olabilir? 14 Ocak 1967 Şeker Bayramı'nın üçüncü günü. Yaşamın içinden çekip çıkarılmış bir sözün tek başına hiçbir anlamı yoktur. Gramer, sentaks anlamı başka şey. O sözün anlamını anlamak için daha önceki ona ilişkin söz ve davranışlara bağlayarak değerlendirmek gerekir. Örneğin, 5 kuruş için cinayet işlenmiş haberi tek başına bizi yanlış yoruma götürür. Kadın kocasına saat 16'da eve gelmek yok deyince, üvey oğlum almadı deyince, bunun kocasının kızması anlaşılmaz. Oysa bu kızgınlık, bu konudaki sözlerin birikimi sonucudur. Bu masum sözden bir boşanma, bir cinayet çıkabilir. Sözün gerçek değerini vermek için eski birikimleri bilmek gerekir. İşte tiyatroda durum budur. Durumluluk sözü tek başına alır. Sıyırırsanız çok saçma olur. Onun doğurduğu davranış, tarihsiz. Bal tutan parmağı arılar sokar, meyveli ağaca taş atılır. Kapat kapımı girmesin zaman, ört perdeleri sızmasın zaman. Geceyi gündüzü bilmeden dost mu düşman mı yüzü, gelmesin zamanı. 14 Şubat 1967. Bir adam tasarlayınız. Ağır yüklü bir kamyonun altında kalsın ve iki bacağı uyluğundan ezilmiş olsun ve kaza yerinde yalnız başına olsun. Bu adam yerde sürünerek o iki ezik bacağını nasıl sürüklerse, ben de bu yükü işte yıllardan beri öyle bir acıyla sürüklemekteyim. Ben suçluyum. Sürükledim bu ağır acıyı. Çünkü yapmamam gereken bir yanlış iş yaptım. Elbet yanlışı affetmeyen hayat bana cezamı çektirecek. Ama bu çocukların ne suçu var? Onlar neden hiç suçları olmadan bir cezayı çekiyorlar? İşte onların çektikleri haksız cezayı biraz olsun hafifletmek için bu ağır yükü sürükleyerek yıllardır götürüyorum. Elbet bu benden ezik ve ayrık bir gün kopup gidecek. Bacaksız da kalsam, geri kalanımı kurtarıp geri kalanımla kurtulacağım ya da o kopuk bölüm her yanıma bulaşıp beni çürütecek. Her nasıl olursa olsun yine de kurtulacağım. İşte o zamana kadar olsun çocuklarımın çektiklerini hafifletebilmek için sürüklüyorum bu ağır ve acı yükü. Mart 1967. Bazı yazarları okudukça yazı yazmaktan gittikçe daha çok korkuyorum. Bunlardan biri de Sartre. 6 Mart 1967. Yemek masasında 6 ayrı kişiydiler ve bu ayrı ayrı 6 kişiye aile adı veriliyordu. Çünkü bu ayrı ayrı 6 kişiyi yine o masada oturan biri 10, biri 9 yaşında iki çocuk birbirlerine bağlamaya uğraşıyorlardı. Tıpkı çimento ağacının birbirinden ayrı cinsten olan tuğlayı, demiri filan birbirlerine bağlamaya çalışmaları gibi. Tıpkı. Altından yağmurla, rüzgarla sökülen toprağı, tırnak ve parmak gibi kökleriyle tutmaya çalışan yaşamak için meyve ağaçları ağaçtaki fındıklar gibi. 15 Mart 1967. 15 Mart 1967 Çarşamba günü sabahtan itibaren cigarayı bıraktık. Bu benim cigarayı dördüncü bırakışım. 16 Temmuz 1964'te de sigarayı dördüncü kez bıraktığını yazmış. Tarihsiz. Edebiyatçılarımızın toplumsal ve sınıfsal kaynaklardan gelişleri zaman içinde incelenecek. Soyluluk gittikçe halk kaynaklı yazarlara dönüşüyor. Sıralama şöyle. Soylu kişiler yabancı dil bilirlerdi. Ordudan gelme edebiyatçılar okuma olanağı ancak bunlar bulabiliyordu. Bir takımı yabancı dil bilir. Halk çocukları, Cumhuriyet sonrası kuşağı yabancı dil çoğunluğunu bilmez. Bilenlerin sayıları az ve iyi bilmezler. Enstitülü edebiyatçılar, köy enstitülerinden yetişen edebiyatçılardan söz edilmiş olmalı. Soylular, zadeler. Halit Ziya Uşaklıgil, zade, Uşakizade. Kemal Paşa Zade Sait, Lastik Sait, Müstecabi Zade İsmet, Sami Paşa Zade Sezai Bey. Tarihsiz. Bulum Artı, Musattık, Papandreou, İnönü. Hepsi aynı numara. Gerekçesi barışı korumak ama büyük savaşı hazırlamak kendi hayatlarıyla birlikte. Grevde ölür çocuk, 228. sayfa. Kitap düzeltme ve dizgi yanlışlarıyla dolu. Gazeteci nasıl çalışır? İki ders kitabı, Dünyayı Sarsan 10 Gün ve Paris Düşerken, İspanya'nın bugünkü Vietnam'a benzeyişi, Vietnam, Asya'nın İspanya'sı, aynı gevşeklik. İspanya, 2. Dünya Savaşı'nı hazırlamıştı, provasıydı. Vietnam da öyle olabilir. Franco'nun zaferini bildiğimiz halde romanı okurken, Madrid önünde faşistler de bir yenilse diye heyecanla umutlanıyoruz. Dileğimizi gerçek yerine koyuyoruz. Tarihsiz. Kuru ekmeği suya banar yerim mutlulukla. Yeter ki yoksul soframda bir çiçek olsun. Aziz Nesin. Yukarıdaki notla aynı sayfaya yazılmış ama mürekkep ve kalem değişmiş. Tarihsiz. Dar yerden çıkanlar, dünyaları genişledikçe yine sığmazlar. Aziz Nesin. Tarihsiz. Hiçbir kavram her yerde, her zaman, her koşulda geçerli değildir. Genellikle geçerli olan kavramlar doğruluklarına bizi inandırarak daha korkunç yanıltırlar. Çünkü genellikle doğru olan bu kavramlar özel koşullara uymadığı zaman yanılgımız da o oranda büyür. Alalım milli cephe kavramını. Bunun bir örneği olan halk cephesi İspanya Savaşı sırasında Fransa'da Fransa ve Fransız halkı için ve dünya emekçileri için yararlı değil, zararlı olmuştur. Sofya, 30 Mayıs 1967. Bana sorarsanız en acı şey nedir diye şöyle derim. İnsanın kendini bölüşeceği ve kendisiyle bölüştüğü biri olmaması. Ortaklaşa duyduğumuz ve bölüştüğümüz ne var? Çocuklar ve yatak. Tarihsiz. İnsan hayatı boyunca her zaman ve her yerde kendisini arar. Arar çünkü hiçbir yerde ve hiçbir zaman aradığı kendisini bulamaz. Bütün hayatı boyunca aralıksız bir biçimde süren bu kendini aramalarda, bulduğu kendisiyle karşılaştığı zaman bir çeşit yabancılık duyar. Bulduğu kendisinin aradığı kendisi olmadığını sanır. Bulmak istediği kendisi yerine, bulduğu kendisini yadırgamaktan uzak kalamaz. Buna karşılık kendisini başkalarıyla birlikte arayan insan, bulduğu kendisini gerçek kendisi gibi görmekte fazla zorluk çekmez. Başkalarıyla birlikte kendisine yaklaşabildiği ölçüde aradığı kendisine kavuşabileceği umudunu taşır. Yeryüzünde insan için en zor şey kendini sevememesidir, kendinden kaçmasıdır. Daha doğrusu kendinden kaçmak zorunda kalmasıdır. Bir sonraki 30 Mayıs 1967 Sofya tarihli notla aynı tür kağıda aynı mürekkeple yazılmış. Kendini sevmeyen insan hayatı da sevmez. Sevemediği hayatın isteklerini yerine getiremez. Rahat, huzur içinde yaşamak olanağını bulamaz. İnsan kendisini arayabildiği ölçüde hayatı kendisinin yapma olanağını bulabilen bir varlıktır. İnsan her şeyde ve herkeste kendini arar ve bulur. Her şeyi ve herkesi kendine göre ve kendi gibi değerlendirir. Kendi varlığı ile ilgili düşüncelerini, duygularını başkalarına da yöneltir. Kısacası kendine göre bir dünya yaratır. Bu dünyada kendisiyle birlikte başkalarını da yaşatır. Her başkasını bir başka kendisi gibi tanımaktan uzak kalamaz. İnsan kendinden uzaklaşmak istediği zamanlarda bile kendi arkasından koşmak eğilimini duymaktan her zaman uzak kalamaz. İnsan çoğu zaman kendini aradığı için kendinden kaçar. Kendini kaybetmek istediği için karşılaştığı varlığın gerçekliğine inanmakta zorluk çeker. Yaşadığı sürece kendini eksik yanlarıyla tanımlamaya çalıştığı için tam bir yeterlik bilincine ulaşamaz. Bu anlamda insan hiçbir zaman tam bir kendisi olmaması yüzünden insandır. Her insan kendini arar. Başkalarıyla birlikte kendini bulmak ister. Başkalarıyla birlikte ulaştığı kendisinin gerçekliğine inanır. Başkalarıyla sevebildiği kendini gerçekten sevmek olanağını elde eder. Yeryüzünde insanların birbiriyle anlaşamamalarının en önemli nedenlerinden biri de kendilerini gerektiği gibi sevme olanağını bulamamalarıdır. Kendilerini benimsemeyen, kendilerine yakınlık duymayan insanlar başkalarına karşı da yakınlık duymazlar. Duyamazlar. Çünkü başkalarını sevmek suretiyle kendilerinden daha fazla nefret etmeyi göze alamazlar. Başkalarını kendilerine göre değerlendirmekten uzak kalamazlar. Başkalarında da kendilerinde olduğu gibi sevilebilecek bir şey bulamazlar. Kısacası insan her şey o insanın kendine göre bir şeydir. İnsanların birbirlerini sevmelerinin ve mutluluk içinde yaşamalarının gerçek yolu kendilerini sevebilmeleridir. Daha doğrusu kendilerinde sevebilecekleri bir şeyler bulabilmelidir. Bu yazıda önemli psikolojik gözlemler var ama büyük bir yanlış da var. O büyük yanlış şudur. İnsan diye tek bir varlık olduğu sanısı. Nasıl olur? Her insan ayrı bir insandır. Her insanda psikolojik davranışların çözümü ayrı ayrıdır. Ama ne var ki, belli bir soyutlama yapmadan, genelleştirmeden bilim olamazdı. 13. ayrımın sonu, sayfa 156.